Sırada Türkiye gündemi köşesinde gazeteci Batuhan Yaşar'la yaptığımız söyleşi var. Sayın Batuhan Yaşar, geçtiğimiz pazar günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci olağanüstü kongresi yapıldı. Binali Yıldırım 1405 geçerli oyun tamamını alarak partinin üçüncü genel başkanı oldu. Gözlemlerinizi, izlenimlerinizi paylaşırsanız bizimle seviniriz.
Aslında hemen çok kısaca bakalım niye Mehmet Davutoğlu gitti? Bunu aslında değerlendirmek lazım. Burada bir uyumsuzluğun ortaya çıktığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Öyle görülüyor ki kamuoyunun da önüne çok fazla yansımayan, bizim perde arkasında görmediğimiz birçok olayın yaşandığını bu dönemde görmüş olduk. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı anayasada her ne kadar böyle yazmasa da artık çok daha etkin olacak ve yürütmenin de başı olarak yola devam edecek. Bunu biz Cumhuriyet döneminde Celal Bayar'ı da buna sayarsak, Atatürk'ün önü Celal Bayar, partili cumhurbaşkanlarıyla karşı karşıyaydık. Buna ne zaman son verildi? İşte 1960 anayasasında partisiyle ilişkisi kesilir maddesi konularak son verildi. Dolayısıyla AK Parti'nin ikinci olağanüstü kongresine aslında yeni bir siyaset sürecinin başlaması olarak bakmamız gerekiyor. Bu bir sistem değişikliği de diyebilirsiniz veya kamuoyundaki adlarıyla yarı başkanlık sistemi, tam başkanlık sistemi veyahut partili cumhurbaşkanlığı. Yarı başkanlıkla partili cumhurbaşkanlığını aynı kefeye koyuyorum çünkü aynı şeyler. Çünkü bu iki sistemde de başbakanlık makamı devam ettiği için bunu kullanıyorum. Buruk ve duygusal bir konuşma yaptı Başbakan Ahmet Davutoğlu ve veda etti. Burada dikkat çeken bir söz vardı. Hatta biz orada yorumcular olarak dinlerken bir anda şu sözleri duyunca elektrik çarpışa döndük ve hepimiz irkildik. Bu benim kararım değildi. Aslında hepinizin vicdanında da bu konuda yara olsa da bırakmak zorunda kaldım dedi.
Ne demek istedi burada? Bu benim kararım değildi. Yani bir zorlama altında mı ben bunu yerine getirdim
diyor. Bana bıraktırdılar demek istedi. Yani o MKYK'nın aldığı karardan sonra devam etmesi zaten biliyorsunuz mümkün değildi. Şöyle ki hani yetkileri elinden alınmış bir genel başkan durumuna düşmüştü biliyorsunuz. 50 kişilik MKYK'da 47 kişi oylamada evet oyu kullanarak teşkilatlardaki atama yetkisini alıp genel başkanın uhdesinden MKYK üyelerine vermişti. Dolayısıyla bu saatten sonra Ahmet Davutoğlu'nun çok da devam etme imkanı yoktu. Ama şunu altını çizmek gerekiyor burada. Orada şunu söyledi. Ben %49,5 oy aldım. Buna rağmen kendi talebim olmadan, kendi isteğim dışı veya istek dışı genel başkanlığı ve başbakanlığı bırakmak zorunda kaldım dedi. Burada şöyle bir yorum var. Belki Ahmet Davutoğlu'na şu konuda katılınmayabilir. Bu %49,5'luk oyu Ahmet Davutoğlu mu aldı peki sorusuna 1 Kasım'da? Bu sorunun cevabı bana göre hayır. Duygusal bir kongreydi, bir veda ve vefa kongresiydi. Yurdun dört bir yanından gelen, 81 ilden gelen partililer, her iki genel başkanı da 10'ar dakika arayla o platformda yürüdüler. Adeta bağırlarına bastı, güle güle dediler Ahmet Davutoğlu'na. Diğer taraftan da Binali Yıldırım'a hoş geldin dediler. Başbakan olan Binali Yıldırım sanki başkan yardımcısı gibi hükümetle Cumhurbaşkanı arasındaki işleri daha iyi organize edecek, eş güdüm sağlayacak, Bakanlar Kurulu'yla Cumhurbaşkanı'nın daha iyi çalışmasını sağlayacak bir kişilik olarak ortaya çıkacaktır.
Peki ama bu arada şunu sorayım, başkanlık çalışmaları ya da başkanlıkla ilgili girişimler rafa mı kaldırıldı? Yani böyle bir yarı başkanlık ya da partili başkanlıkla mı yürütülmesi planlanıyor Türkiye'nin? Anayasada mutlaka bir takım değişiklikler yapılması gerekiyor bu şekilde yeni sistem için diye düşünüyoruz. Ama başkanlık sisteminde de bu sistemde de mutlaka anayasa değişiklikleri gerekiyor. Ama başkanlık çalışmaları durduruldu mu sizce?
Hayır, hep birazdan tam başkanlık olduğunu söylüyor ama ele geçenlerin tamamını da kaybetmeme anlamında hani bir söz vardır ya, hepsini yapamıyorsan yapabildiğin kadarını yap. Dolayısıyla şu an meclisteki sandalye sayısı yetmiyor bir defa. Hani 14 kişi daha lazım. Bu 14 kişi nereden gelecek? Öyle görülüyor ki en yakın merci olarak önümüze Milliyetçi Hareket Partisi çıkıyor. Şimdi partili cumhurbaşkanlığı zaten fiilen işlerlikte mi? İşlerlikte. Üniter yapıya yönelik bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Bir sistem değişikliğinin ötesinde bir rejim değişikliğine mi gidiyor? Hayır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin baktığı veya işte göz attığı sorular bunlar. Ardından şunu soruyor. Terörle mücadele devam edecek mi? Edecek. Cevabını aldıktan sonra öyle görülüyor ki zaten fiilen bu sistem uygulanıyor mu? Evet, uygulanıyor. Dolayısıyla MHP açısından bütün bunlara biz sorduk, tatmin olduk ve dolayısıyla bu konuda destek verebiliriz. Zaten alttan alta iki parti arasında öteden beri bu noktada görüşmeler devam ediyor. Her ne kadar AK Parti'nin hedefi tam başkanlık olsa da şu an itibariyle partili cumhurbaşkanlığı ve yeri başkanlık için çok kısıtlı sayıda 2 veya 3 maddeyle bu işi halledebilirsiniz. Öyle görülüyor ki Haziran'ın ilk haftasında aldığım duyumlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne anayasa değişiklik teklifinin getirileceği yönünde. Dolayısıyla bu şu demek, önümüzdeki 60 günlük süre zarfında, yani bu Ağustos ayının ilk haftası da olur, son haftası da olur, Türkiye'yi bir referandum bekleyebilir mi? İşte burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin vereceği destek önemli. Benim fikrim bu konuda bir mutabakatın aslında ana hatlarıyla sağlandığını şu an itibariyle size söyleyebilirim.
Binali Yıldırım'ın nasıl bir başbakan ve parti lideri olacağı konusunda görüşlerde, düşüncelerde bulundunuz. Bunları bizlerle paylaştınız. Peki kabine nasıl oluşturulacak diye sormak istiyorum. Bu konuda duyumlar nedir?
Burada bir şey ekleyebilir miyim araya girip?
Tabii.
Tanju Bey, bakın hani burada bir düşük profilli başbakan şeyi yanlış kullanıldı veya yanlış anlaşıldı. Bir defa Binali Yıldırım düşük profilli bir başbakan olmayacak. Bunun bir defa altını sonuna kadar çizmek lazım kalın bir siyah kalemle. Dolayısıyla Binali Yıldırım proje adamıdır. Bir röportajın sırasında Ulaştırma Bakanı iken demiştim ki kaç tane Türkiye genelinde şantiyeniz var? Hani bu işte devam eden köprüler, otoyollar, işte diğer büyük mega projelerle ilgili. Dün gibi hatırlıyorum 4733 tane Türkiye genelinde şantiyem var demişti ve devamında şunu eklemişti. Bu şantiyelerin hepsindeki nabız benim avcumun içinde atar. Orada kuş uçsa haberim olur. Yani çok takipçi bir kişiliğinin olduğunu da söylemek mümkün. Bu arada yeni kabinenin şifresini ben size tekrar şöyle vermek istiyorum. Güçlü Cumhurbaşkanı artı uyum, uyum, uyum, uyum, uyum. Yani Cumhurbaşkanı'yla uyumlu çalışacak bir durum. Aksi takdirde mevcut olayla yine karşı karşıya kalırız. Yeniden bir genel başkanlık değişikliğine gidilir. Benim fikrim artık 2019 yılına kadar bu şekilde yola devam edileceğidir ve özellikle ekonomi politikalarında ve ben dış politik konularda da İran, Irak ve Suriye gibi konularda da aslında bazı nüansal da olsa değişikliklere, dış politikada değişikliklere gidileceğine inanıyorum. Avrupa Birliği konusu yine orada duruyor. Yani önlerinde gerçekten çok ciddi ve büyük işler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Bugüne kadar ben 7 tane kongresini takip ettim AK Parti'nin. Hiç bu kadar bu denli bir değişiklik olmamıştı. %50'si değişti. Yani MKYK'nın yarısı değişti. Bu silsile halinde kabineye de yansıyacaktır. Kabinede 5 değişiklik bekliyorduk. Önceki 7 AK Parti hükümetinde hep böyle olmuştu. 5 ile 7 arasında değişmişti. Ama MKYK'daki ve MYK'daki bu değişiklik bize kabinede de geniş çaplı bir revizyona gidileceğini gösteriyor.
Evet, buna bu arada Cemil Çiçek 23... gibi, değil mi? Cemil Çiçek gibi, Mehmet Ali Şahin,
Mehmet
gibi,
Ali
Yalçın
Şahin,
Akdoğan,
evet.
Numan Kurtulmuş gibi güçlü isimlerin yeni parti meclisine seçilemediklerini gördük.
Mehmet Ali Şahin ve Cemil Çiçek'i bir cümleyle açıklayalım. Bir görev bekliyorlardı, belki bir bakanlık bekliyorlardı. Son dönemde yaptıkları açıklamalarla dikkat çeken bu iki isim parti politikalarının dışında açıklamalar yaptığına şahitlik ediyoruz. Ama her ikisinin de dün aldığım bilgiye göre kendi talepleriyle MKYK dışında kaldıkları, bu konuda daha önce kendileriyle yapılan konuşmada böyle bir şey olmuş. Kabineye gelince kabinede de çok ciddi bir revizyon bizi bekliyor. Neden bekliyor? Hem MKYK'da hem de MYK'daki değişiklikler bizi buna yetiyor. Öyle görülüyor ki ekonomi yönetiminden özellikle başbakan yardımcılıklarından 3 tanesinin isminin değişeceği, gelen yeni bakanların koltuklarını koruyamayacağı, bunu da şunun için söylüyorum, MKYK listelerine seçildikleri için. Dolayısıyla bizi içerideki değişikliklerle de beraber yaklaşık 10 ismin gideceğini gösteriyor. 10 ismin 65. hükümette yer almayacağını gösteriyor.
Bu arada Binali Yıldırım'ın geçmişiyle ilgili bir takım şaibeler olduğunu iddia ediyor muhalefet ve muhalif
konuda,
gruplar.
Evet, evet. Bu konu biliyorsunuz 17-25 Aralık olaylarından sonra ortaya çıkmış bir olaydı. Bazı ses kayıtlarından bahsediliyordu ama biz Binali Yıldırım'la ilgili ne bu ses kayıtlarını duyduk, sadece sosyal medyada dönen iddiaları özellikle gördük. Ama iki konu bununla ilgili, İzmir'deki dava bir akrabasıyla ilgili iki konu soruşturulmuş ve kovuşturulmuştu. Bu iki olayda da takipsizlik kararı verildi. Dolayısıyla bakıldığı zaman o tip iddiaların, sosyal medyada döndürülen iddiaların çok doğru olmadığı ortaya çıkmış oldu.
Peki bundan sonraki yol haritasında neler bekleniyor? Parti başkanı seçildi, başbakan olacak. Nasıl bir yöntem izlenecek?
En önemli konu, birinci maddesi zaten kendisi de ortaya koydu. terörle mücadele olacak. Terörle mücadelede şunu söyledi. Dedi ki bu ülkenin gündeminden terör belasını düşüreceğiz dedi. Bunu demekle kalmadı. İlk işi Diyarbakır'a gitmek oldu ve 16 vatandaşın katledildiği o bombalı saldırıdaki köyde taziyelerini iletti, beraber ağladı, mezarlık ziyareti yaptı. Burada bunun arkasında ne var? Bu boş bir söz mü? Arkası nasıl doldurulacak konusuna baktık. Burada özellikle silahla mücadelenin dışında işte sevgiyle oradaki vatandaşları kucaklayacağız dedi. Ben perşembe günü meclisteki odasında bir röportaj yapma şansı da yakaladım. Yeni namzet başbakan Binali Yıldırım'la şunu söyledi çok net bir şekilde. Mutlaka yapılacak şeyler var. Vatandaşımız kendisini ikinci sınıf vatandaş olarak görmediğimizi, onu sevgiyle kucakladığımızı ve terör mağduru olan vatandaşlarımızın bütün yaralarının sarıldığını çok net bir şekilde görecek. Tabii bir de işin şehirlerin yeniden yapılandırılması boyutu var. Dolayısıyla burada en önemli konulardan bir tanesi terörle mücadeledeki yeni aşamalar ve yeni boyutlar olacak gibi görülüyor.
Son olarak dilerseniz bir de iki önemli ismin tavırlarına değinelim. Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı, kongreye bir mesaj göndererek Türkiye'nin daha fazla zaman kaybetmeye tahammülü yoktur uyarısında bulunmuş. Bununla ne demek istedi diye soracağım. Bir, ikincisi de eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı, partinin kurucularından olan Bülent Arınç'ın kongreye çağrılı olduğu halde, davetli olduğu halde katılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım.
Bülent
bu iki isimle ilgili.
Bülent Arınç katılmazdı zaten. Bülent Arınç'la ilgili bazı sıkıntılar var. Daha doğrusu kendisinden kaynaklanan sıkıntılar var. Çok ciddi bir şekilde beraber çalıştığı yol arkadaşlarına çeşitli suçlamalar yöneltiyor. Orada devre dışı kalması olarak da bu aslında ön plana çıkabilir. Ama devre dışı bırakılması AK Parti'nin mi tercihiydi yoksa kendi tercihi miydi diye soracak olursanız ben size çok rahat bir şekilde bu kendi tercihiydi diye söylerim. Çünkü bu denli aslında eleştiri sınırlarında geçen açıklamalarıyla hiç kimse sizi partide gel beraber yola devam edelim demez. Bu konu böyle. Abdullah Gül'ün kongre mesajıyla ilgili konusuna baktığımız zaman Abdullah Gül'den öteden beri bir yeni parti kuracağı beklentisi özellikle bazı kesimler tarafından oluşturulmaya çalışıldı. Ama bildiğim tanıdığım kadarıyla bir gelenek anlamında da bunu söyleyebilirim. Şu an bu şekilde, bu konjonktürde Abdullah Gül, Bülent Arınç veya işte Hüseyin Çelik veya işte Sadullah Ergin veya diğer küskünler olarak kamuoyunda adlandırılan kişilerle bir araya gelip yeni bir parti kurar mı sorusuna, bu şekilde şu konjonktürde AK Parti'nin karşısına çıkar mı sorusuna ben hayır cevabını size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu parti bundan 5 ay önce, 6 ay önce %49,5 oy almış durumda. Eğer 7 Haziran'ın devamındaki gibi düşüş sürseydi bu sorunun cevabı olabilir olurdu ama şu konjonktürde böyle bir duruma kimse girişmez açıkçası.
Sayın Yaşar çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
Çok sağ olun, çok teşekkürler.
Türkiye gündemi köşesinde gazeteci Batuhan Yaşar'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.